Ayrım 8.
Ve bunu sahibinin taşıdığı önemden ya da güçten ötürü değil, bireysellik olduğu için kutsal sayacaktı. Bu gibi düşünceler, başkalarından farklı olmanın olumlu bir özellik olarak kavranmasını talep ederek Rönesans hayallerinin çerçevesini genişletmiştir. Yukarıdaki alıntı hem Shakespeare'i hem Bhagavad Gita'yı çevirerek bu düşünceyi hayata geçiren von Schlegel'indir. Amerika'nın uçsuz bucaksız boşluğunda yalnızlık ta başından beri bir düşman ola gelmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde yalnızlığa karşı buradakine denk bir kararlılıkla savaş açılmadığı söylenebilir. Buna rağmen Amerikalılar yalnızlığı hepten reddetmeyecek kadar akıllıydılar. Atını batan güneşe doğru sürüp giden yalnız kovboy hiçbir zaman yalnızlığından kurtulma derdine düşmemişti. O bir ekip adamı değildi ve bağımsızlığın getirdiği sıkıntılara metanetle katlanmayı biliyordu. Hüznünü müzikle, sporla, atları ehlileştirmeye çalışmakla ve bazen kadınları da atlar gibi ehlileştirebileceğine dair hayallerle dağıtıyordu. Fakat vahşi ortam ve bilinemezlik her ne kadar onun baş düşmanları idiyse de bunlara karşı zafer kazandığı anda yeniden huzursuzlanıyordu. Hiçbir ülke yalnızlığı Amerika kadar ciddiye almamış, hiçbir onunla baş edebilmek için bunca uzman kuruluş yaratmamıştır. Ama iç benliğe yönelik bakışın bu kadar yaygın bir tutku haline geldiği ikinci bir ülkede yoktur. Mutsuz olmak yalnız olmak demektir. Mutsuzluğun tek başına olmaktan gelir, diyen Piskopos Buset geleneksel sağduyuyu seslendiriyordu. Layıkıyla sohbet etmeyi başlıca tutkularından biri haline getirmiş olan Fransa gibi bir ülke için bu görüş özellikle uygunluk taşıyordu. Ne var ki Fransızların bile fazla konuşmaktan bitap düştükleri, durmadan zekice nükteler sıralamanın gerektirdiği çabadan ve hoşlanmadıkları insanlara kibar davranmaktan yoruldukları oluyordu. Yılın belirli bir bölümünde cemiyet hayatından kaçmak ve bir ayı şehir dışında geçirmek ulusal bir kurum haline almıştı. Bu önlem insan içine karışma isteğinin tazelenmesini sağlıyordu. Ne yazık ki bu da bir pürüz içeriyordu. Can sıkıntısı. En büyük korkum yalnızlık diye yazmıştı Jean-Jacques Rousseau. Kendi kendimle baş başa kalmanın sıkıntısı içime korku salıyor. Can sıkıntısı dünyanın en büyük kudretlerinden birine dönüşünce yalnızlığı sultasını almıştır. İnsanın benlik bilgisiyle gidebileceği yerin de bir sınırı vardır. Yalnızlığa tahammül etmenin üçüncü yolu hayatınıza bir doz saçmalık şırınga etmektir. İngiliz egzantrikler yalnızlığı mizahla birleştirip bu karışımdan cesaret tedarik etmişlerdir. Ciddiyetin ne olduğu konusunda yanılgılı bir fikre sahip olan tarih kitapları ne yazık ki egzantrikleri yok sayma eğilimindedir. Oysa bu kişiler yalnızlık korkusunu tanımayan birer anıttır. John Stuart Mill'in düşüncesi insanlığın kusursuz olmadığını bildiğimize göre kişilik çeşitlemelerine fırsat tanımamız ve bunları yaşama sanatına ilişkin deneyler olarak görmemiz gerektiğiydi. Asıl hayıflandığı insanların neyin alışılagelmiş sayılacağını kendi eğilimlerine uygun düşecek şekilde belirlemeleri değil, alışılagelmiş olanın dışında bir eğilim sergilemeyi asla akıllarına getirmemeleriydi. Egzantriklerin ilk zaferi tehlikeli olmaktan çok eğlenceli sayılmaları oldu. Bunun nedeni belki de insanların ne düşüneceği konusundaki endişelenmelerini gerektirmeyen iktidar sahibi bir takım aristokratların egzantrikliği seçmiş olmasıydı. Bir diplomat olan 14. Bernis Baron'u egzantrikliği bundan ürken kişilerle dalga geçmek için kullanırdı. Tren yolculuklarında kendisine özel bir kompartıman ayırtır, kafasına siyah bir takke, gözlerine de koyu renk gözlük takıp geleni geçeni yanına davet ederdi. İçlerinden biri davete icabet edecek olursa ortaya koca bir termometre çıkarıp her 5 dakikada bir derin iç geçirmeler eşliğinde ateşini ölçerek misafirini çok geçmeden kaçırırdı. Özel hayatının gizliliğine manyaklık derecesine düşkün olan 5. Portland dükü yatak odasına doktorunu bile sokmazdı. Doktorun muayeneyi kapının dışında yapmasını ister, soru cevap alışverişi ve ateşinin ölçülmesi bir uşak aracılığıyla gerçekleştirilirdi. Buna karşılık dük şenlikli bir dünyanın hayalini kuruyor, özel hayatı başka bir şeye hazırlık olarak görüyordu. Evine 2000 kişiyi alacak büyüklükte bir balo salonu, 20 kişilik bir asansör ve 20 bilardo masası içeren bir kitaplık yaptırmış, hiçbiri asla kullanılmayan bu bölümlerin yapımında 15 bin işçi çalıştırmıştı. Buna rağmen ancak tanınmadığı sürece özgür olabileceğine inandığından tebdili kıyafet dolaşmayı tercih ediyordu. Gilles de Bourne'da resmi gece elbisesiyle girilebilen bir opera binası yaptıran John Christie, kendi elbisesinin altına eski lastik pabuçlar giyme alışkanlığındaydı. Müşterilerine misafir ağırlar gibi davranır ama onları birbirlerine yanlış isimlerle takdim etmekten hoşlanırdı. Christie, ziyaretçilerin yanlarında getirdiği köpekler için bir kafeterya yaptırma fikrini gerçekleştiremeden öldü. Hayvanları insanın eşiti olarak görmek egzantriklikti. Bu tutum yalnızca türler arasındaki ilişkide değil, her türlü hiyerarşi ilişkisinde kartların karışmasına yol açabilirdi. Kadınlar, fantezi ve adab kurallarını yıkarak giyinmeyi tiyatroya dönüştürmüş olmakla tarihteki en pervasız egzantrikler arasında yerlerini almıştır. Modacı Ward, egzantrikliği evrenselleştirme girişiminde bulunan kişi olarak hatırlanmayı hak eder. Onun kavrayışına göre moda her kadına başka kimseninkine benzemeyen apayrı giysiler sunmayı vaat ediyordu. Ward başarılı olabilseydi, moda dediğimiz şey taklitçiliğe indirgenmemiş olsaydı belki de yalnızlık bu sıklıkta korkuya dönüşmeyebilirdi. Son bağışıklık türü, dünyanın uçsuz bucaksız, ürkütücü bir sahradan ibaret olmadığı, ayırt edilebilir bir tür düzen içerdiği ve her ne kadar önemsiz olursa olsun bireyin bu tutarlı bütünden yankılar taşıdığı düşüncesine dayanarak kazanılmıştır. Bir çeşit doğaüstü güce inanan insanlar, yalnızlıklarını altında ezildikleri tüm dertlere rağmen içlerinde belli belirsiz bir ilahi kıvılcım taşıdıkları duygusuyla hafifletirler. Bu kişilerin bağışıklık edinme yöntemi bundan ibarettir. Böyle bir inanç taşımayan kişi başkalarına yararlı olma duygusunu geliştirebilir ve kendisiyle başkaları arasında bir cömertlik bağı sezinleyebilir. Ne gibi sırlar ve nasıl bir vahşet içerdiğini tam olarak çözemese de daha kapsamlı bir bütünün parçası olduğuna işaret eden rasyonel ve duygusal bağlantıların ayırdına varabilir. Gelişme olarak adlandırdığımız şeylerin büyük bölümü bu nedenle zulme uğramış olsalar bile bir gerçeğe, ele geçirilmesi mümkün olmayan devasa bir bütünün küçücük bir parçasına vakıf oldukları inancı sayesinde kendilerini bütünüyle yalnız hissetmekten kurtulmuş yalnız insanlar eliyle gerçekleşmiştir. Ama yalnızlık duygusunun bu yolla savuşturulması yalnızlığın her çeşidini ortadan kaldırmaz. Tıpkı tek bir aşının insanı her türlü hastalıktan korumaya yetmemesi gibi. İnsanların özel düşüncelerine gömülmeleri sık sık acayip sonuçlar doğurmuştur. Rus zoolog Mechnikov yoğurt yiyerek olağanüstü uzun yaşanabileceğine inanıyordu ve gülünç derecede başarısız yöntemler kullanarak iki kez intihara teşebbüs etmişti. Ama yine de bağışıklık bilimini ayakları üzerine doğrultarak yalnızlığın yepyeni bir perspektife oturtulmasını sağlamıştır. Bağışıklık sisteminin nasıl işlediğinin ortaya çıkarılması, her bireyin dışarıdaki düşmanca dünyaya karşı durmaksızın direnç oluşturduğunu ve her birinin bunu hem bağımsız olarak hem de başkalarıyla uyum içinde yapması gerektiğini gösterdi. İnsan bedenleri birbirinin eşi olmadığı gibi etraflarını saran mikroplar karşısındaki çaresizlikleri de aynı değildir. Tıp bilimleri her hastalık için bir suçlu bulup ona savaş açarak insanları hastalıktan koruyamaz. İlgi odağı bu nedenle hastalıkları fethetmek yerine bedenler arasındaki uyumluluk ve uyumsuzlukları, insan vücudunun kabul etme ve reddetme mekanizmaları arasındaki esnek sınırları anlamaya kaymıştır. Yaşamın bir bağışıklık sistemi tarafından yönetildiğini kabul etmek, her bireyin benzersiz olduğunu, başkalarında da bulunan ama iki ayrı insanda tıpatıp aynı bileşimle ortaya çıkması hemen hemen imkansız olan çok sayıda özelliğin bir bileşiminden oluştuğunu da kabul etmeye gerektirir. Alerjilerin keşfi, insanların duyarlılık bakımından birbirinden nasıl farklılaştığını göstermiş, kan gruplarının ortaya çıkarılması insanlığı ulus, din ve renklerinden bağımsız sınıflara ayırmış, stresin sağlık üzerindeki etkisinin anlaşılması, bedenlerimizin vereceği tepkiyi bütünüyle öngörmenin imkansızlığını açıkça ortaya koymuş ve AIDS, bağışıklık sisteminin kendini başkalarından ayırt etme çabasında başarısız olmasının nasıl ciddi sonuçlara yol açtığını gözler önüne sermiştir. Tıbbın insanları katı kurallara şaşmaz biçimde itaat eden makineler olarak ele alması artık mümkün değildir. Tanrı'nın adı çeşitlilik üreticisi olarak değişmiştir. Bütün bu nedenlerle hepimizin küçük dozlarda yabancı maddelere ihtiyaç duyduğunu, başkalarıyla yan yana yaşayabilmek için onların minicik bir parçasını özümsememiz gerektiğini bugün açıkça biliyoruz. İnsanın kendini başkalarından çekip koparması ya da düşmanlarını sonsuza kadar ortadan kaldırması mümkün değil. Başkalarına duyduğumuz merakı artık bir çeşit lüks ya da oyalanma biçimi olarak göremeyiz. Bu merak insanın varoluşu açısından vazgeçilmez önemdedir. Bu dört yöntemin hiçbiri yalnızlığa karşı garantili bir çözüm değildir. Bunlarla yaptığımız şey yalnızlığı ortadan kaldırmak değil, ona yönelik korkumuzu yatıştırmaktır ki bu başkalarıyla karşılıklı saygı çerçevesinde ilişki kurabilmemiz için elzemdir. Çince'de yalnız kelimesinin karşılığı tu'dur. Burada hoş bir tesadüf gizlidir. Tu kelimesi Çince'de bazen yerleşik ilkelerin dışına çıkan, başı bozuk davranan kişiler için kullanıldığında bir tür zayıflık halini belirtir. Ama aynı kelime Taocu bilgeye ve ne yaptığını bilen bir kişi olarak sahip olduğu bağımsız davranma ve yalnız olma hakkına övgü mahiyetinde de kullanılır. Ancak insanları ve ruhları iyi tanıyan kişi yalnızlığıyla başa çıkmayı başarabilir. Böyle de olsa düşüncelerimizi berraklaştırmak ve hayattaki yolumuzu seçebilmek için başkalarının teşvik edici etkisine muhtacız. İnsanı hayal kırıklıklarına saplanmaktan kurtaracak tek şey insanlığın geçmiş deneyimlerine ilişkin bilgidir. Yalnız olma ve genellemelere uymama, ki genellemeler özgürlük için generallerden bile daha tehlikeli olabilir, hakkını elde etmiş, insanın yalnızlığın acısıyla kıvranmaya mahkum olduğu genellemesinden kendini kurtarmış olan kişi, yalnızlık denen şeyi tepe taklak edebilecek güçlü demektir. Yalnızlığı baş aşağı çevirdiğinizde karşınızda bir macera bulursunuz. İnsanların maceralarında onlara eşlik edecek yol arkadaşlıklarını nasıl buldukları sonraki bölümün ve daha birkaçının konusunu oluşturuyor. 5. Yeni aşk biçimlerinin icadı. Dünyada çocuklar tarafından gerçekleştirilen ilk devrim 1990'da Fransa'da oldu. Yetişme çağındaki 100 bin kadar çocuk sadece sokaklara çıkıp gösteri yaparak hükümeti 4,5 milyar frankı gözden çıkarmak zorunda bıraktı. Daha önce hiçbir yetişkin grubu bu kadar çabuk ve eksiksiz bir zafer elde edememişti. Öğretmenler birkaç on yıldır hiçbir sonuç almadan protesto eylemleri düzenlemekteydi. Hemşirelerin greve gitmesi bile yaşam ve ölüm üzerindeki güçlerine rağmen bu kadar etkili olamamıştı. Buna karşılık çocuklar ne minnettar kaldılar ne de etkilendiler. Mandarina Martinon, Lyon'daki okul çocuklarının lideri olarak görülüyordu. Gazeteler 16 yaşındaki bu sarışın, cılız kız çocuğunun yetkilileri böyle sindirebilmiş olmasına akıl erdiremiyorlardı. Ama ona sorarsanız hükümetin kendisinden ve arkadaşlarından korktuğu ortadaydı. Çocukları bakanlığa, hatta Cumhurbaşkanlığı sarayına davet ederek onlara yaranmaya kalkışan politikacıların tavrında küçümseyici bir hava seziliyordu. Mandarina, politikacıların yaptığı konuşmalar için çok kurnazcaydı. Her şeyi anladıkları izlenimi uyandırıyordu. Ama biz onlara kanmadık, diyor. Tek başlarına olsalar karşı koyacak gücü bulamayabilirlerdi. Ama birlikte önlerine sürülen retoriğin demagoji olduğuna karar verdiler. Politikacılar aptal değil, diye düşünüyor Mandarina. Ama dolap çevirmeyi, sizice işler yapmayı iyi bilen kişiler. Bir tanesi bile ideallerimi temsil etmiyor. Oy verme yaşına geldiğinde oyumu verecek birini bulmak zor olacak. Çocuklar her şeyden önce politikacıların çıkarlarına alet olmamakta kararlılar. Hatta üniversitelerdeki abi ve ablalarının bile onları davalarına ortak etmekten titizlikle kaçınmışlar. Kendi dünyalarının bağımsız kalmasını istiyorlar. Çünkü yetişkinlerin sunduğu alternatif artık onlara hiç çekici gelmiyor. Bir taşra olarak Mandarina Paris'e kuşkuyla yaklaşıyor. Parisli çocukların Fransa'nın tamamı adına konuşabileceklerini sanmalarına içerliyor. İşçi sınıfından ailelerin oturduğu Ville-Orban banliyosunun bir sakini olarak Lyon'un varlıklı burjuvazisine öfkeli. Ne olursa olsun hiçbir kliğin kendi düşüncelerini onun hareketine yüklemesine izin vermeyecek. Çözüm sunmak durumunda olan bir lider değil, yalnızca bir sözcü olduğunu tekrarlıyor. Tek amacı her okulun kendi yöntemine ilişkin meselelerde kendi kararlarını alabilmesini sağlamak. Bu çocuklar aslında ruhen çocuk değiller. Ailelerinin ve bütün geçmiş kuşakların beceriksizlikleriyle sırtları yaşlı bilgeler gibi bükülmüş. Zihinlerine öyle çok bilgi sokuşturulmuş ki onları derin bir hayranlığa sürükleyebilecek pek az şey var. Geçmişteki bütün devrimler tarih kitaplarına bakılırsa şu ya da bu şekilde felaketle sonuçlanmış. Doğu Avrupa'daki hareketlenmeler trajik sorunlara yol açmış. Dünya hakkında çok fazla şey biliyoruz. İdeolojilerimizi yitirdik. Hiçbirinin gerçek hayatta uygulamaya konamayacağının farkındayız. Bir zamanların Çin ve Rusya'sı gibi yabancı modeller de artık yok. Mandarina İngiltere'ye gitmiş. Fakat bu ülkeyi fazla saygılı bulmuş. Amerika Birleşik Devletleri ise ondan da betermiş. Kendi adına bir takım idealleri var. Özgürlük her şeyin başında geliyor. Demokrasi de öyle. Devlet baskısına direnmeyi ama devletin kültüre ve televizyona ilişkin rolünü korumaya inanıyor. Militarizme karşı fakat ordunun ilgasına da. Yoksullara yardım etmeyi istiyor. Yenilikten ve değişimden yana ama değişim onu korkutuyor da. Başkalarının değişimine istekli olduğundan da kuşkulu. Bu yüzden insanları ikna etmeye kalkmıyor. Onları saf değiştirmeye zorlamıyor. Okulunda kurumuna ait bütçenin ne şekilde kullanılacağını ve bünyesindeki her grubun bütçe üzerinde ne gibi hakları olacağını gayet mütevazı biçimde tartışmak üzere komiteler kuruluyor. Tek amaç okulu bir sınav fabrikası olmaktan çıkarıp yaşanacak bir yere dönüştürmek. Okul çocukların ikinci evi haline gelmiş. Onu kendi evleri gibi benimsemişler. Tek istedikleri onu olabilecek en iyi şekle sokmak. Ne var ki Mandarine daha derin düşüncelerini açıklayınca onu ütopyacı ana babasından bu kadar farklı kılan tek şeyin genel bir hayal kırıklığı olmadığı anlaşılıyor. 1968'de Mao'cu olan ve bugün evde mutfak işlerinin sorumlusu durumunda bulunan babasıyla son derece dostane bir ilişkileri var. Mandarina yapacakları gösteri için afiş hazırlarken babası "Afiş öyle yapılmaz" diye araya girmiş. Kendisi gençliğinde harika afişler yapmışmış ve birlikte yeniden afiş yaparken çok eğlenmişler. Fakat arada büyük bir fark var. Mandarina kendine güvenmiyor. Yaratıcı değilim, yetenekli biri olduğumu sanmıyorum. Belki de yeterince hırslı değilim. Peki neden? Çünkü hırslarınızı sınırlı tutmak riski azaltıyor. Mandarina iletişim dalında çalışmak istiyor. Bir belediyede kültürel etkinlikler düzenleyebilir, belki bir tiyatroda işlerin ucundan tutabilir ama oyunu sahneleyen kişi olmayı asla düşünmeyecek. Böyle bir şeyin stresine dayanamazdım. Endişeli bir insanım. Özellikle sınavlarda üzerimde baskı hissediyorum. Çünkü her biri bütün varoluşumun yargılanması anlamına geliyor. Onu kaygılandıran, genç insanların en iyi işi kapmak için giriştikleri rekabet değil. Kendi içindeki savaştan galip çıkmak, yeterliliğini kendine ispat etmek. Belki de ömrüm boyunca stresten kurtulamayacağım. Kızların okulda son derece başarılı olmaları, sınıf temsilcilerinin erkeklerden çok kızlar arasından çıkması işleri pek kolaylaştırmıyor. Gösteriler sırasında Mandarina, çoğunluğu erkeklerin oluşturmasına rağmen kızların yönetimi nasıl kolayca ele geçirebildiğini hayretle fark etmiş. Cazibemiz de onlar üzerinde etkili olabiliyoruz. Lyon'daki gösterileri bir kız arkadaşıyla birlikte başlatmışlar. Kendimizi hiç kız olarak düşünmedik, diyor. Kadınlık meselesi hiç gündeme gelmiyor, hiç tartışılmıyor. Bu mesele kapanmış durumda. Cinsler arası eşitsizlik diye bir sorun var. Ama bununla ancak çalışmaya başladıklarında karşılaşacaklar. Bu sorunla uğraşmayı o zamana bırakıyorlar. Şimdi ise doğum kontrol hapı karşısında duydukları heyecandan sıyrılamamış görünen annesiyle babasını vaktiyle tutsak etmiş olanlardan farklı sorunları var. Mandarina'nın arkadaşlarıyla enine boyuna tartıştığı konu aşk. 12 yaşından beri erkek arkadaşları olmasına karşılık henüz aşkı bulamamış, bulduğu sadece arkadaşlık olmuş. Erkeklerle kadınlar arasında arkadaşlığın mümkün olup olmadığını tartışıyoruz. Mümkün olmakla birlikte zor olduğuna karar veriyoruz. Çünkü bedenin istekleri ilişkileri karmaşıklaştırıyor. Özgür seks mucize çözüm olmaktan çıkmış. Seks artık arkadaşlığa giden bir yol bile değil. Olsa olsa arkadaşlığın içinde bir sorun. Erkek çocukların seksten bahsederken kullandığı kaba saba üslup onları hayrete düşürüyor. Ama bunu kızlara olan ilgilerini gizlemek, kendilerini güçlü göstermek ve duygularını saklamak için yaptıklarını düşünüyoruz. Nasıl davranmaları gerektiği konusunda kararsızlığa düşen kızlar iki gruba ayrılmış. Bir kısmı kimseye bağlanmamak için sık sık partner değiştiriyor. Ama giderek yaygınlık kazanan moda erkenden bir partner bulup okul yılları boyunca ona sadık kalmak. Amaç kendini güvende hissetmek. İki kişi olunca kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Boşanmış anne babaların çocukları ya istikrarlı bir ilişki kurmaya çalışıyor ya da birliktelik fikrini hepten reddediyorlar. Mandarina ve arkadaşları aşka içtenlikle inanıyor ama ona rastlayamıyorlar. Aşkı Amerikan filmlerinde görüyoruz ama evde aşk falan yok. Aşk ancak filmlerde yaşayabildiğimiz bir şey. AIDS üzerine yapılan onca tartışma seksin büyüsünü bozmuş. Ama Mandarina romantik düşüncesini canlı tutmaya çalışıyor. Bu aşkın ne anlama geldiğini herkesin kendisinin karar vermesi demek. Aşkın sıradanlaştırılmasını, bayağılaştırılmasını istemiyoruz. Aşk kişisel bir şey olmalı. Özel hayata ilişkin ayrıntıların ortaya dökülmesinden hoşlanmıyorum. Özel hayatımız hakkında konuşmaya zorlanırsak yaşadıklarımıza görev duygusu karışır ve ilginç olmaktan çıkarlar. Bu sözler aşkın insanın soylu bir şeye yakın olduğu duygusunu tatabileceği ve başka bir insan tarafından onaylanabileceği son sığınaklardan biri olduğunu gösteriyor. Aşk, kendisini kuşkuya karşı koruyabilen az sayıda başarı biçiminden biri. Aşk artık eskisi gibi değil. Bugün dünyada geçmişte çok nadir rastlanan iki kadın tipi var. Eğitimli kadınlar ve boşanmış kadınlar. Yeni insan tiplerinin ortaya çıkması her zaman tutkulara yeni bir istikamet kazandırır. Bu insanlar aşkın büyüsüne inanmayı sürdürür görünebilir. Aşk sanki hiç değişmeyen bir şeymiş gibi kendilerini kaybedercesine aşık olmaktan söz edebilirler. Böyle de olsa geçmişte bu gibi insanlar sık sık aşkı oluşturan unsurları birbirinden ayırmış ve eğip bükerek yenilerini ekleyip bazılarını dışarıda bırakarak bunları yeni bir bileşim içinde tekrar bir araya getirmişlerdir. İnsan tutku karşısında hiç de rivayet edildiği kadar çaresiz olmamıştır. Buğdayı ekmeğe ve böreğe ve hamur tatlısına dönüştürmesine eş bir şaşırtıcılıkla ona tekrar tekrar yeni anlamlar yüklemeyi başarmıştır. Almanya'nın romantik şairlerinin tutkulu aşka yeni bir biçim verdiğini bilmeyen yoktur. Onlardan önce de Fransa'nın şövalyeleri ve trabadurları aynı işi yapmış. Bunu da İspanya'yı fetheden Arapların mükemmelleştirdiği duygulardan kendilerine ulaşan yankıları dönüştürerek başarmışlardı. Ama bu değişimlerin hepsi aynı yöne işaret etmez. Aşkın tarihi daha fazla özgürlüğe doğru genişleyen bir hareket değildir. Daha ziyade uzun süreli durgunluk dönemleriyle kesilegenen bir gelgit hareketine bir girdaba benzer. Üremeyi kontrol altına almayı başaran günümüz batılıları pek çok alternatife sahipler. Aşka verilen değerin hiç olmadığı kadar arttığı günümüzde aşkın tarihinin, savaşlarının, dominyonlarının yükselişiyle çöküşünün, diplomatik yöntemler ile retoriğinin ve ekonomisindeki ikiyüzlülüğün okullarda öğretilmiyor olması şaşırtıcı. Seks eğitimi ileride belki de çok daha kapsamlı bir müfredatın ilk dersi olarak hatırlanacak. Tutkulu aşkın farklı biçimlerde yorulma sürecini Binbir Gece masallarının mehtabı altında bütün açıklığıyla gözlemleyebiliriz. Çünkü Araplar vaktiyle dünyanın en usta aşıklarıydılar. Arap çöllerinde dünyanın en sade hayatını yaşayan göçebe bedeviler için tutkulu aşkın işe yarar bir yanı yoktu. 6. yüzyılda söyledikleri türkülerde aşkı insanın üstünde şarabınkine benzer bir etki yapan, cin taifesinin elinden çıkma bir tür büyücülük, geleneğe karşı bir başkaldırı gibi görüyor, karısına fazla düşkün olan kocalarla dalga geçiliyordu. Hemen hemen her ülkede şu ya da bu dönemde yaygınlık kazanmış bir tutumdur bu. Olağan dışı bir tarafı yoktur. Çünkü korkuya dayalıdır ve korku da olağan bir şeydir. Buna karşılık bedevi toplumunda cinslerin birbirleriyle teklifsizce kaynaşmasına göz yumuluyordu. Şakalaşma nevinden ilişkiler davranış kalıplarının bir parçasıydı. Erkeklerle kadınlar birbirlerine hemen her istediklerini söyleyebiliyorlardı. İki insanın birbirini başka her şeye sırtını dönecek kadar çok sevmesi gibi sıra dışı bir düşünce bu oyuncu tavır aracılığıyla gelişti. Ahaliden bir kızla oradan geçmekte olan bir yabancı arasındaki şakalaşmalar, bedevilerin kendilerinden esirgedikleri özgürlükleri, geleneksel misafirperverliklere icabı yabancılara sunmalarının da etkisiyle, zaman zaman kavim sadakatini tehlikeye atan sonuçlar doğuruyordu. Geleneğin güvenlik sübabı konumundaki mizah kontrolden çıkıyor, kuralları yıkmanın, risk almanın, bilinmeyene doğru maceraya atılmanın, bütün dünyaya karşı kendi haklılığına inanmanın ve esrarı aşina yüzlere tercih etmenin heyecanı tutkunun tuzağını hazırlıyordu. İkimizin arasına sevdayı ne soktu Bagit Vadisi'nde diye sorar bir bedevi türküsü. Ve türkünün devamında bunun sorumlusunun çiftin arasında geçen şaka yolu takılmalar, sorgulanamaz gibi duran gerçekleri aşama aşama yıkan hazır cevap söz alışverişi olduğunu anlarız. Yabancı kişi geleneği kepaze edip bırakabiliyordu. İki insan arasındaki çekim eğlencenin aleviyle ateşlendiğinde patlayıcı bir hal alıyordu.